Ayrım 8. Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık Kitabı. Söyleşi Emine Çaykara. Sayfa 93. 3. Bölüm. Güzel İngiltere. Ben o zamana kadar dışarıya çıkmamıştım. Birdenbire bambaşka bir alem. Avrupa kültürünü öğrenmek istiyorum. Kiliselere gidiyorum. Hainleri takip ediyorum. Londra'da büyük müzelerden başka eski saraylarda özel müzeler vardır. Onlara gidiyorum. British Museum'da Avrupa tarihi ile ilgili Calendar of State Papers'ları tarıyorum. Hocam, 1948'de kızınız Günhan doğdu. Hemen akabinde de İngiltere'ye gittiniz. Evet, 1948'de 10 Şubat'ta kızım Günhan doğdu. 1949'da İngiltere'ye gittim. Günhan çok küçüktü gittiğimde. 1,5 yaşındaydı. Çok özlüyordum tabii. İngiltere'de 1949 Temmuz'undan 1951 Şubat'ına kadar kaldım. 1,5 sene. Arada hiç gelmediniz mi? Hayır. Eskiden bir kanun vardı. Her doçent yabancı bir memlekete bilgi, görgü ve ihtisasını artırmak üzere gönderilirdi. Bu kanunu kaldırmak büyük bir hatadır. Profesör olan arkadaşlar var. Uluslararası kongrelere gidiyor. Dil bilmiyor. Kongrede ne söyleniyor takip edemez. Yabancı bir ülke de görmemiş, belki ilk görüş. Akıllıca bir kanundu ve ben bundan gerçekten çok istifade ettim. 1,5 sene Londra'da kaldım. 13 Temmuz 1949'da Londra'ya varmışım. Belgeyi kontrol ediyor. 1949'da bir terfi almışım. Maaşım neydi biliyor musunuz? 60 TL. Gülüyor. O zaman 1 dolar 2 TL, 80 kuruştu. Londra'ya gittikten sonra bir sene daha uzatmak istedim. Profesörler Kurulu kabul etti. 6 ay daha az kaldım. Fakat Ocak ayı Londra'nın kışı çok fenaydı. Rutubet, hava kirliliği de çok fazlaydı. Şimdi temizlemişler. Londra'nın havasından hastalandım. Kızım da uzakta. Onu özlüyorum. Dolayısıyla o bir sene izni kullanmadım ve 6 ay sonra döndüm. Ocak 1951'de. Londra'ya gidişimin bir sebebi de TTK benden bir Avrupa tarihi yazmamı istemişti. Avrupa'yı her bakımdan iyi tanımam gerekir. Orada bilinçli bir şekilde müzeleri, kiliseleri, kütüphaneleri, arşivleri bu amaçla gezdim, inceledim. İlk yurt dışı yolculuğunuz şaşırmış olmalısınız gördüklerinizden. Nasıl algıladınız, neler hissettiniz? Ben o zamana kadar dışarıya çıkmamıştım. Birdenbire bambaşka bir alem. Harp sonrası Londra'sı. İngiltere düşkün. Büyük sıkıntılar içinde olmasına rağmen eski imparatorluğun bütünlüğü, haşmeti görünüyor. Yani Avrupa'nın en ileri merkezine gitmiş, orada yaşamış oldum. Tabii her şey beni etkiliyor. İkametimi olabildiğince yararlı, amacıma uygun yapmak için planlı bir şekilde çalışıyorum. Ve ben başlattım. Orada nerede kalıyordunuz? Orada Emperor's Gate diye güzel bir sokak vardı. Evim 8 numaradaydı galiba. Hyde Park'a, eski saraya, Albert Hall'a yakın. Aristokrat bir mahalleymiş eskiden. Fakat ben gittiğim zaman bu aristokratların evleri, malikaneleri bir nevi boarding house'a çevrilmişti. Misafirlere, öğrencilere, emekli insanlara kiralıyor, bed and breakfast, yani yatak ve kahvaltı veriyor. Özel kişiler işletiyorlardı bu binaları. Özellikle burayı tercih etmemin sebebi Osman Tuğran'ın benden önce buraya yerleşmesiydi. Osman Tuğran'ı biliyorsunuz. Köprülünün öğrencisi olduğunu söylemiştiniz ama bilmiyorum. Osman Turan İslam Selçuklu tarihçisidir. Ünlü bir tarihçidir. Orada kalıyordu. Boarding House Türkiye'de yok. Çok ilginç. Yapsalar iyi olur. Bunu bir Galli aile işletiyordu. Sıradan bir aile. Sabahleyin kahvaltıda en aşağı 15-20 kişi buluşuyorduk. Herkes kahvaltıda. Domuz pastırması, bacon yeniyor. Kokusu beni çok rahatsız ederdi. Siz de yiyor muydunuz? Yok. Misafirler arasında emekli subay, bir katibe vardı. Sabahleyin onlarla ahbaplık ediyoruz. Londra'da çoktur böyle yerler. Londra'da en çok gittiğim yer evime yakın Hyde Park ve Royal Albert Hall oldu. Albert Hall 10.000 kişiyi alabilecek kadar büyük bir müzik hall. Her tatil günü bir konser verilir. Ben oradayken çok meşhur bir orkestra şefi olan Sir Sargent'ın konserlerini kaçırmazdım. Batıyı, müziğiyle, her şeyiyle anlamak kararımdı. Royal Albert Hall karşısında bir de Albert Monument var. Onları Kraliçe Victoria 1837-1901 yaptırdı. Biliyorsunuz Kraliçe Victoria çok yaşadı. Kocası bir Alman, Prens Albert. Prens erken öldü. Kraliçe Victoria onun hatırasına bu büyük müzik salonunu, karşısına da çarpıcı bir abide yaptırdı. Prens Albert heykelinin dört tarafında dört kıtayı temsil eden heykeller var. Kraliçe Victoria zamanında İngiltere İmparatorluk oldu. Kraliçe Hindistan İmparatoriçesi Empress of India unvanını aldı. Victoria devri İngiltere tarihinin en şaşalı devridir. Kendisi de 60 seneden çok hükümdar oldu. Hala çeşitli hikayeler anlatılır ikisiyle ilgili. Mesela Kraliçe Prens Albert'ı çok seviyordu. Ama derler ki kocası da olsa kraliçeye istediği zaman yaklaşamaz. Buluşmayı güzel bir kurala bağlamışlar. Kraliçe kendisini görmek istediği zaman bir kahve gönderiyor. Gülüyor. Ve o zaman kraliçeyi ziyaret mümkün. Londra'daki hayatım Albert Hall'da klasik müzik dinlemek, British Museum'da çalışmak ve Londra parklarında dolaşmakla geçti. Dünyanın en güzel parkları Londra'dadır. İngiliz bahçe mimarisi Fransızlardan çok farklıdır. Tabii koruları ile romantik bir havası vardı. Versailles'ı da gördüm. Fransız bahçeleri belli bir planda yapılmıştır. Yollar, havuzlar. Geometrik, hesaplı. Geometriktir, insanı sıkar. Fransız park mimarisi Türkiye için de yabancı değildir. 14. Louis öldükten sonra Fransa'ya 1721'de 28 Mehmet Çelebi elçi olarak gönderiliyor. Meşhur 28 Mehmet Çelebi. Meşhur. Büyükelçi mahiyeti araba ve atlar üzerinde adamlarıyla resmi ziyaretlerden sarayına dönerken bütün Paris onu seyre çıkıyor. Biliyorsunuz onun seyahatnamesi ünlüdür. Oğlu Said Efendi de orada Fransızca öğrenmeye çalıştı ve matbaa ile ilgilendi. 28 Mehmet Çelebi Paris'e gönderilirken sadrazam damat İbrahim Paşa'ydı. Vezir-i Azam damat İbrahim Paşa uyanık, batılı aletleri ve icatları Osmanlı İmparatorluğu'na getirmeye çalışmış bir insandır. Ona verdiği talimatta diyor ki, Fransa'da gördüğün yeni teknolojiyi öğren. Gerçekten 28 Mehmet Çelebi'nin seyahatnamesinde böyle birçok teknolojik not var. Mesela bir nehirden bir nehire yahut denize geçmek için kanallar var ya görmüş, tasvir ediyor. Bu arada tabii hükümdara yaranmak için Fransız saraylarının bahçelerinin planlarını, gravürlerini alıyor. İstanbul'a dönünce bu planlara göre kağıthanede saraylar yapılıyor. Fransız saray bahçe mimarisi kağıthanede uygulanıyor. Fakat bu yeni sarayların yapılması çok masraflı iş. İstanbul'da halk sefalet içinde. 1730'da patrona Halil isyanı ile halk kağıthanedeki sarayları yakıp yıkıyor. 28 Mehmet Çelebi Osmanlı'ya matbaanın gelişiyle ilgili diyebilirdim. Oğlu mu ilgili hocam? Kendisi değil de oğlu Said Efendi matbaa işinden anlayan İbrahim Müteferrika'yı buluyor. Ve Said Efendi bir ferman alıyor sultandan. 1726-27'de ilk matbaa faaliyete geçiyor. 1730'da da isyan oluyor. Patrona Halil isminde bir hamam tellakı halkın önüne düşüyor. Öbür tarafta kağıthane sefaları. Saray işlet meclislerinin şairi Nedim de rivayete göre ayaklanmada damdan dama atlarken düşüp ölüyor. O da bu lüks ve sefahat hayatının bülbülü. İşlet meclisinden bir seda. Bir safa bahşedelim, gel şu dilli naşade, gidelim sevri revanım, yürü sadabade. İşte üç çifte kayık iskelede amade, gidelim servi revanım, yürü sadabade. Gülelim, oynayalım, kam alalım dünyadan, mai tesnim içelim, çeşmi nev peydadan. Görelim abu hayat aktığın ejderhadan, gidelim servi revanım, yürü sadabade. Geh varıp havz kenarında hıraman olalım, geh gelip kasr-ı cinan seyrine hayran olalım. Gah şarkı okuyup, gah gazel han olalım, gidelim servi revanım, yürü sadabade. İzn alıp cuma namazına dev-i maderden, bir gün uğrayalım çeri sitemperverden. Dolaşıp iskeleye doğru nihan yollardan, gidelim servi revanım, yürü sadabade. Bir senü, bir benü, bir de mutribü pakize eda, iznin olursa eğer bir de nedim-i şeyda. Gayri yaranı bugünlük edip ey şuh feda, gidelim servi revanım, yürü sadabade. Hocam Murat Bardakçı Hürriyet'e dört erkeğe duyduğu aşkı açık açık yazan Osmanlı şairi Deli Birader Enderunlu Gazali'nin bir hikayesini yazmıştı. Tabi Osmanlı'nın Şehrengiz diye bir edebiyat vardır. Şehrengiz'den kasıt şehri tasvir değil, şehirdeki güzel oğlanları tasvirdir. Bunun zamanımızda en büyük yazarı da Reşat Ekrem Koşu idi. Kaynağı Şehrengizler'dir. Derviş Meşrep Reşat Ekrem Koçu üniversiteye alınmadı. Cavit Baysun alındı. Bardakçı yazısının sonunda birileri lanet okuyacak, atalarımızı karalıyorsun diyecek ama ne yazık ki bu bir gerçektir diyordu. Gerçektir, doğru. Çünkü Osmanlı toplumu erkek toplumuydu. Kadınlar haremdi, dışarı çıkamazlar. İşret meclislerine katılmazlardı. Ayrıca kadınların da kendi aralarında büyük maceraları olmuştur. İşret meclislerinden şair ve toplum kitabınızda söz ediyorsunuz. Şimdi Londra'dasınız, konserlere gidiyorsunuz. Her şeye rağmen imparatorluk haşmetini koruyor ama darlık var. Evet, biraz konu dışına çıktık. Belli günlerde Kraliçe Buckingham Palace'tan çıkar, halk iki tarafta toplanır, muazzam merasimler. Harp biteli 4 sene olmuştu vardığımda. Harbin sıkıntıları daha devam ediyor. Yiyecek karne ile alınıyor. Haftada yarım kilo ya da 1 kilo et, şeker, un. Darlık vardı İngiltere'de. Kolonilerini kaybetmiş, bombardımanla binalar, kiliseler yıkılmış. Halk zaferi Churchill'i unutmuş. Biraz ekmekle kendini toparlamaya çalışıyor. Antika eşyanın en ucuz zamanıydı. Amerikalılar talan ediyor. İngiliz İmparatorluğu'nun asırlarca biriktirdiği o antikaları yok pahasına alıyorlar. Eskinin muhteşem saraylarını tamir etmek gerek. Yapamıyorlar. Bir bina tamir edilmeyince yavaş yavaş çöker. Başımdan geçen bir hadiseyi anlatayım. İngilizlerin en büyük zevki a cup of tea'dir. Bir bardak çay. Çayımı aldım. Vezneye yaklaştım. Şekeri vezneden alıyorsunuz. Şeker tabakta. Bir tane alabilirsiniz. İki tane değil. O zaman gencim. Bir şeker beni kesmiyor. İkinciyi almak için elimi uzattım. Veznedeki kadın elimin üzerine vurdu. Gülüyor. İkinciyi alamazsın diye. Bu derece sıkıntı içindeydi İngiltere. Merak ediyorum, İngilizceniz o yıllara mı ait? Türkiye'de başladım. Tabii orada ilerlettim. Üniversiteden mezun olunca İngilizceye başladım. Kursa gitmeden kendi kendinize mi? Üniversitede ders vardı. Londra'ya gittiğim zaman biraz İngilizce konuşabiliyordum. Peki elinize tokadı yediniz. Savaş sonrasının fakir İngiltere'desiniz. Evet, gülüyor. Bu şartlar altında İngiliz İşçi Partisi halktan büyük destek görüyordu. Partinin başında Mr. Attlee var. Sosyal Reformlar Bakanı Mr. Bevan var. Halka bedava sağlık hizmetleri vermek isteyen biri. Bütün Avrupa'da sosyalist hükümetler hakim. Sosyal sigorta yaygınlaşan bir şey. Bir fakir parası yoksa neden toplumdaki hizmetlerden faydalanmasın? Doktora görünmek, ilaç almak için devletin yardım etmesi gerek. Herkes mahallesindeki bir doktora yazılıyor. Aile hekimi gibi mi? Evet, para ödemiyorsunuz. İlacı gidip parasız alıyorsunuz. Bu fikir, sosyal hizmetlerin halka indirilmesi fikri Fransa'da 2. Dünya Harbi'nden sonra yaygınlaştı. Genellikle 2. Dünya Harbi'nden sonra sosyalizm, sosyal hizmetler, topluma hizmet gibi fikirler üstünlük kazandı. Ecevitli Türkiye'de de böyle. Seçimler ben oradayken oldu. 1949'da Mr. Attlee, Churchill'den fazlarıyı aldı ve hükümeti kurdu. İngiliz halkı, büyük bir lideri, savaşı kazanan Churchill'i bertaraf etti. Attlee hükümeti işçilerin desteğiyle iktidara geldiği için zaferi halkla kutlamak istediler. Londra'da o zamanın en büyük dancing hall'larından birisi Hammersmith Palace'tı. Burada 1000 kişi dans edebilirdi. Eski filmlerde gördüğümüz sadece dans etmek için gidilen yerlerden. Tabii gençler tatil günlerinde cumartesi pazar oraya gider, tanışma yeridir aynı zamanda. Biz de gidiyorduk Osman Turan'la. Labour Party'nin Celebration Partisi'ne gittik. 4 şiling veriyorsunuz, unutmuyorum. İçeriye girebiliyorsunuz. Kalabalık tabii. İşçi Partisi'nin büyük zaferi kutlanıyor. Herkes Mr. Attlee için sıraya girmiş, imza alıyor. Ben de girdim sıraya ve not defterime imza aldım. Yani Churchill'i yenen adamın imzası defterimdedir. Muhafazakar Parti yıkıldı, Churchill'in partisi hükümetten ayrıldı. Churchill'i parlamentoda gördüm. Parlamentoya mı gittiniz? İngiltere'de parlamentoya bizdeki gibi ziyaretçi gider. Galeride oturup seyredebilir. Ben de bir gün İngiliz parlamentosuna gittim. Churchill yoktu önce fakat bir ara kapı açıldı. İhtiyar Şişko göründü. Şöyle bir dolaştı. Meclisin başkanına bir şeyler söyledi gitti. İngiltere'de siyasi hayatla ilgili gördüğüm başka bir şey de Hyde Park'ın köşesindeki meşhur kürsüdür. İsteyen orada çıkar, halka hitap eder. Söylendiği gibi mühim bir kurum değildir. Herkes orada konuşabilir. İşçi çıkar, hayattan, hükümetten şikayet eder. Herkes güler, şakalar yapar ama ciddi günlerde o kalabalık büyür. Söz hürriyetini göstermek için o kürsüyü koymuşlar. Hyde Park'la ilgili Abdülhak Hamit de bir şiir yazmıştır. Basın ateşesi Yalçın Bey ile Nilüfer Hanım'la tanıştık elçilikte. Güzel bir konumdaydı elçilik binası. Oxford Street'te eski bir sarayı satın almışlar. Akşamları yemeklerinizi evde yemiyorsunuz. Nerede yiyordunuz? Dışarıda tabii. Yemekleri soruyorsanız o zaman İngilizlerin yemekleri berbattı. Bizdeki gibi bir boğaz medeniyeti yoktu. Ne kötü. Ucuz domuz yağıyla pişen o yemekler mide bulandırır. Gülüyor. Bu arada kütüphanelere gidip araştırma yapıyorsunuz. Nerelerde geçiyordu zamanınız? Londra'da belli başlı bir faaliyetim de Londra Üniversitesi School of Oriental and African Studies'deydi. Afrika ve Doğu Tetkikleri Mektebi. British Museum'un hemen arkasında bir binadadır. Russell Square diye bir parktan geçersiniz. Russell Square nefis, ufak, havuzlu bir parktır. En mühim kitapçılar oradadır. Hayatım müzelerde ve bu mektepte geçiyor. School of Oriental and African Studies'de bir Turkish programı ve ben gittiğimde başında Paul Wittek vardı. Turkish program, yani Türk tarihi mi, Türk dili mi? Türk dili ve Türk tarihi. Paul Wittek, biliyorsunuz, daha çok bir tarihçidir. Beni daha önceki yazılarımdan biliyordu, çok iyi karşıladı. Haftanın bir günü seminer yapar, seminerlerde genellikle Osmanlı tarihiyle ilgili yeni çıkmış bir eseri alır, eleştirisini yapar. Tartışmalar akşamın karanlık saatlerine kadar sürerdi. Bu seminerlerde Bernard Lewis, Dr. Rice, Dr. Victor Menage gibi bu sahada sonradan şöhret olmuş kimselerle tanıştım. Elizabeth Zacharidou, Wittek'in talebesiydi o zaman, Menage'da. Bernard Lewis hocaydı ama gene de gelirdi. Çünkü Wittek'in seminerleri mühimdi. Paul Wittek genellikle seminerlerden sonra bazılarını tanıdığı Alman lokantasına Schmidt'e götürürdü. Sizin alanınızda değişik bir grupla beraber oluyordunuz. Bilgi alışverişi yapılıyor. Tabii, güzel bir muhit vardı. Seminerde bir defasında Şair Mesihi'nin münşeatı üzerine bir konuşma yaptım. British Museum'da bir yazması vardı Mesihi'nin. Onun üzerine. Şaşırtmışsınızdır yine. Paul Wittek nasıl biriydi hocam? Kendisi anlattı bana. Birinci Dünya Harbi'nde Osmanlı Devleti Almanya ve Avusturya ile ittifak içinde olduğundan Türkiye'ye genellikle komuta için hizmet vermek üzere subaylar gönderiliyor. Kendisi Avusturyalı. Avusturya'da üniversitede romanoloji, eski Roma tarihi üzerine çalışmış. Hiç Türkçe bilmiyor. Birinci Dünya Harbi'nde trenle İstanbul'a geliyor. Bana dedi ki trenden indiğim zaman Türkçe konuşmaya başladım. Gülüyor. Allah Allah, nasıl oluyor bu? Yolda birkaç gün sürer o seyahat. Gülüyor. Küçük bir Türkçe gramer almış, ondan öğrenmiş. Wittek gibi subaylar sonradan Osmanlı tarihçisi, Türkçe profesörleri oldular. Bunlardan birisi de ünlü Franz Babinger'dir. O da mı subay olarak gelmişti? Evet, Birinci Dünya Harbi'nde Türkçe öğrendi Wittek. Türkiye'yi tanıdı ve dönüşte Osmanlı tarihçisi oldu. Viyana'ya dönüşünde Osmanlı kaynakları üzerinde eleştiri analizlerini yayımladı. Türkçeyi bilen herkes Osmanlıcayı kolayca öğrenemiyor. Wittek bir ara harpten sonra İstanbul'da Sıra Selviler'deki Alman Enstitüsü'nde kütüphane müdürü oldu. Fuat Bey ile Köprülü tanıştı. Ondan çok istifade etti, dost oldular. Fakat sonra bana serzenişte bulundu. Dedi ki, ben Alman kütüphanesinden ayrıldığım zaman Türkiye'de üniversitede kalmak isterdim. Fakat Fuat Bey bana yardım etmedi. Fuat Bey'in Ahmet Refik'e karşı da böyle bir jesti vardı. Onu da üniversiteden attı. Ahmet Refik sefalet içinde öldü. Bu dedikodu. Wittek'e dönelim. İstanbul'dayken Wittek önemli bir kitap çıkardı. İstanbuller Forschungen diye bir seri çıkarıyordu Alman kütüphanesi. Wittek, Menteşe Beyliği üzerine kitabını Das Fürstentum Menteş, İstanbul 1934. Orada çıkardı ve onunla tanındı. Bu kitabın önemi neydi? Bu eserin önemi, Batı Anadolu'daki Türkmen beyliklerinin tarihine yeni ışıklar getirmesiydi. Bu arada toponomi ile meşgul oldu. Yani Bizans yer adlarından Türk yer adlarına geçiş. Bu çalışmaları Bizantinistlerin dikkatini çekti. Hem Bizans kaynaklarını kullandı hem de Osmanlı'nın ilk devirlerini ele aldığı için kendisini Brüksel'de Bizans merkezine profesör olarak çağırdılar. Orada yaşlı Bizantinist Henry Gregory vardı. Kendisini Münih'te bir kongrede tanıdım. Bu arada da Witek The Rise of Ottoman Empire adlı kitabını yayımladı. Bu kitap yarı popüler sayılabilir. Bizde bu kitap akla gelir Witek denince. Batı'da da öyle. Yarı popüler olduğu için Witek'e hücum edenler bu kitabı ele alırlar. Halbuki esas kitabı onun Menteşebeyli, toponomi araştırmalarıdır. Sonraları VKMG dergisinde en eski Osmanlı vesikaları üzerinde bir sıra makale neşretti. Yeni Türkçeyi trende öğrendikten sonra eski Türkçeyi de öğrendi. Tabi esaslı. Londra'da 1938'de çıkan The Rise of the Ottoman Empire kitabı Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişi diye Türkçe'de yayımlandı. Yarı popülerden kastınız herkese hitap eden, ilk elde bilgi veren anlamında mı yoksa yoruma mı dayalı? Tamamıyla popüler diyemeyeceğim. Fakat bu eserde genel bir bakış ve yorum yapılıyor. Pek derinliğine kaynakları tahlil eden bir eseri değil. Osmanlı kronikleri ve toponomi üzerindeki yazıları yahut Menteşe Beyliği gibi değil. Genel bir konferans vermişti. Onu kitap olarak basmış. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu meselesi o zaman çok ilgi çeken bir konuydu. Fuat Bey de aynı konu üzerinde Sorbonne Üniversitesi'nde bir seri konferans verdi. Les Origines de l'Empire Ottoman, Osmanlı İmparatorluğu'nun menşei, Ankara TTK. Bu da tercüme edildi. O zamanki tenkitler Herbert Gibson's isminde bir İngiliz'in yazdığı The Foundation of Ottoman Empire kitabı üzerinde yoğunlaştı. Bu kişi gazeteci, Balkan Harbi'nde Osmanlı Devleti Rumeli'den atılınca yazıyor. Osmanlı'ya yukarıdan bakıyor. Osmanlılar o zaman göçebeydi. Çobanın böyle bir imparatorluk kurmasına imkan yok. Onun için Müslüman olmuş Rumlar bu imparatorluğu kurdu diye saçma bir tez ortaya atmıştı. Hay Allah, çok sevmişler bu tezi öyle mi? Gülüyor. Balkan abinin o feci günlerinde tabi Türk orduları yeniliyor. Türkler atılıyor Balkanlardan. Buna karşı bir tepki olarak Köprülü'nün Sorbon konferansları geldi. Osmanlı kaynaklarını yakından bilen Alman müsteşrikler Wittek, G.S., Babinger, Gibbons tezine tepki gösterdiler. Osmanlı İmparatorluğu'nun arkasında Selçuklu medeniyeti var. Büyük bir medeniyet. Bazı bakımlardan Bizans kültüründen de yüksek. Gazi teşkilatı, zaviyeler, ahiler. Bu konular gündeme geldi. Fakat daha sonra Arnold Toynbee aynı tezi A Study of History isimli 9 ciltlik kitabında tekrarlamıştır. Nasıl oluyor peki? Kaynak araştırması yapmıyorlar mı? Osmanlı kaynaklarını iyi tahlil edemiyorlar. Bugün de öyle. Heath Lowry bu sene bir kitap çıkardı. Aşağı yukarı aynı tezi savunuyor. Diyor ki Osmanlı Devleti'ni kuran hatta Fatih devrinde devleti idare edenler Müslüman olmuş Rumlardır. Yanlış. Osmanlı'dan önce Orta Anadolu Selçuklu medeniyetini hesaba katmamaktan ileri geliyor. Evet, Köse Mihal var, Müslüman olmuş. Başka Rumlar da var. Bunların şüphesiz rolü olmuştur. Fakat öbür taraftan devleti idare eden Çandarlı Halil, İslam medeniyetinin müesseselerini yakından bilen, kadılık yapmış bilgin bir insan. Sonra ilk vezirler, mesela ilk vezir Alaaddin Paşa, bunlar hep ulemadan insanlar ve İslam devlet geleneklerini iyi biliyorlar. Ama mesela Köse Mihal halk adamı, Malkoçoğulları vesaire hepsi yerel Rumlar. Tabii bunlar Osmanlı ile kaynaştılar. İznik'in fethinden sonra halktan pek çok insan Müslüman oldu. Ancak mübalağa var. Şimdi deseniz ki bu devleti yalnız Türkler kurdu, bu da doğru değil. Osmanlı bugün anladığımız manada bir millet değil, hanedan etrafında oluşmuş bir devlet. Birçok milletten oluşan bir devlet değil mi? Evet, o milletlerin başında Osmanlı, onun hakimiyetini tanıyan, hanedanın hakimiyet şemsiyesi altında yaşayan çeşitli dinler ve etnik gruplar var. Ama bunların hiçbirine Osmanlı bağımlı değil. Şu da var, ilk defa Anadolu'da devlet dilini Türkçe olarak yerleştiren Türkmen beylikleri, Karaman ve Osmanlı devletleridir. Osmanlılar kendilerinin kavim olarak Türk olduklarını kesin biliyorlardı, değil mi? Kesin olarak biliyorlar. Bunun açık delili şudur. Aşık Paşazade tarihinde sık sık Türk arkalandı der. Osmanlılar kavim olarak Türk olduklarının bilincindedirler. Fakat o zaman devlet demek hanedan demek. Hanedan Osmanlı olduğu için de Osmanlı devleti oluyor. Aydın için de öyle. Aydın Bey'in devleti Aydın Beyliği. Osmanlılar Balkanlara geçtikleri zaman o zamanki Bulgar Kralı Şişman adına Bulgaristan'a Şişman ili diyorlar. Yani onlar için devleti hanedan temsil eder. Kavimi temsil etmez. Kavmi temsil etmesi ancak Atatürk'le geldi. Yer adlarının Hititçe kökeni de var. Bizans'tan çok önce Hititlerden gelen pek çok kültürel unsur var. Gayet tabii, biliyor musunuz? Aksaray dediğimiz yerin eski adı Hititçe Aksera. Yerli kültür kaybolmaz ki. Bu noktada Osman Gazi ve devletin kuruluşu hakkında son yıllarda yayınlanmış araştırmalardan söz açmak yerinde olur sanıyorum. Osman'ın yoldaşları için kullanılan ünvan Alp'tir. Alp nedir? Türk toplumunda askeri sınıfı temsil eden asilzadeler Alp ünvanı taşıyorlardı. Yanlarında onları tabi olan nökerler vardı. Alp'in yendiği, esir ettiği kimselere yahut başarılarını görerek onların tabi haline gelenlere nöker denir. Nöker Moğolca bir kelime, Bahadır kelimesi de Alp karşılığıdır. Moğolca Bagatur, dilimize Bahadır olarak geçmiş. Aşık Paşazade'yi okursanız Osman Gazi'nin kardeşi Alp'tir. Gündüz Alp'tir. Bütün silah arkadaşları Turgut Alp, Aykut Alp, Hasan Alp, Konur Alp, hepsi Alp. Bir çeşit askeri aristokrasiyi teşkil ediyorlar. Askeri aristokrasi nereden geliyor? Bunların çağdaş bir tasviri var. 1300'lerde yaşamış bir ve Aşık Paşa var. Aşık Paşazade'nin uzak dedesi. Kırşehir'de. Meşhur Garipname diye bir dini bir kitabı var. Osman Gazi ve Orhan Bey ile hemen hemen aynı devirde yaşamış. Anadolu'da Türkçe ilk büyük eserdir Garipname. Mevlana'nın mesnevisine bir yanıt olarak Türkçe yazılmış. Aşık Paşa Türk diline kimse bakmazdı diye şikayet ediyor. Anadolu'da çoğunluk Türkçe konuşan Türkmenler o Türkmenlere hitap ediyor. Halbuki Mevlana Farsça yazıyor ve Konya'daki yüksek eğitim almış sınıfa hitap ediyor. Öteki Kırşehir'de, Kırşehir bir Türklük merkezidir. Ahi Evren de oradan çıkmıştır. Garipname'de neden bahsediyor? Din meselelerinden, toplumdan bahsediyor. Hikayeler anlatıyor Mesnevi gibi. Garipname'nin bir faslında Alp olmanın şartları diye bir bölüm var. 9 şart sayıyor. İşte biz orada Osman Gazi'nin ve arkadaşlarının tasvirini buluyoruz. Alp olmanın koşulları kendisinin ve atının zırhı olacak, kılıcı olacak, mızrağı olacak ve aynı zamanda bir yâri sadıkı, bir kafadarı, daima kendisini savaşta gözeten bir arkadaşı olacak. Bu 9 şartı yerine getiren Alp olur diyor Garipname. Osman Gazi'nin etrafındakiler hep Alp, profesyonel asker. Alp ve Gazi eşdeğer terimlerdir. Osman ve askeri aynı zamanda Gazi'dirler. Osmanlı Devleti'ni bu Gazi Alpler kurmuştur fetihleriyle. Bu konular akademik konular. Bu söyleşide ayrıntılara giremeyiz. Kuruluş problemini yenileyen şu makalelerimi salık veririm. 1. Osmanlı tarihine toplu bir bakış. Osmanlı 1. Ankara Yeni Türkiye Yayınları 1999 37-132 2. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu. Türkler 1. Ankara Yeni Türkiye Yayınları 2002 3. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu problemi. Doğu Batı 7. 1999 9-22 4. İznik için Osman Gazi ve Bizans mücadelesi. Tarih boyunca İznik. İstanbul İş Kültür Yayınları 2004 59-95 Her neyse, Vitek'in büyük hizmeti ilk Osmanlı rivayetlerinin filolojik analizidir. Biz onu izledik. İngiltere'de Vitek'e karşı öldükten sonra hissi bir düşmanlık ortaya çıktı. Vitek yerine Dr. Victor Menage geçmişti. Menage öğrenciliğinde Vitek'ten çok çekti. Vitek, Viyanalı bir Alman, kendi kültürüne ve tarihine bağlı İngiltere'yi pek benimsemedi. Vitek'le doktora yapmak çok güçtü. Talebeleri arasında çok azı ondan doktora derecesi alabildi. Menage çok sıkıntı çekti. Bu sıkıntı ve baskıyı o da talebelerine anlatmış görünüyor. Menajin talebeleri Wittek'i şöyle tasvir ediyorlar. Milliyetçi bir Avusturyalı, Osmanlı Devleti'nin ortaya çıkışını da bir milli tema olarak ele alıyor. Tamamen hamasidir. Ben İngiltere'de Profesör Haywood'un bir konferansında bulundum. Bu tanımlamayı coşkuyla alkışladılar. İngiltere'de bir anti-Wittek havası vardır. Bunun ötesinde de Türk tarihi ile ilgili yanlı değerlendirmeler vardır. Wittek'e düşmanlık etrafında toplananlar, gülüyor, gayet ağır kelimeler kullanıyorlar Wittek hakkında. Halbuki söylediğim gibi Wittek'in esas eseri The Rise of the Ottoman Empire değildir. 8. ayrımın sonu. Sayfa 109.